Herkese merhabalar. AGV Girişimcilik Müessesesi'nin 8. bölümüyle birlikte sizinleyiz bu akşam. Bu akşam daha evvel de söylediğimiz gibi bir değişiklik yaptık. Daha evvel hep Ahmet'le kendi aramızda sohbetleri diyorduk. Bugün bu Avrupa Birliği tarafındaki fonlar, özellikle İTİA tarafını konuşmak üzere konunun yani bildiğim uzmanını çağırdık, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar tabii bugün programı 3 kişilik kadro olarak devam ediyor olacağız. Sorularınız olursa da lütfen yorum olarak gelirsin videoların altına. Biz de onları cevaplamaya çalışacağız. Evet Ahmet, sen bir şeyler söylemek istermiştin.
Teşekkürler Çağrı. Evet, bu yaptığımız 8. yayın seninle birlikte. Kıymetli Özgür hocamızı da özellikle bu İTEA ve diğer kümeler hakkında tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmak üzere davet ettik. Kendisi de bizi kırmadı ve bu güzel sohbete dahil oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Bugüne kadarki yayınlarda genellikle biz Ar-Ge ve girişimciliğin önemine değinmeye çalıştık. Çağrı kendi özel sektör tecrübelerinden yararlanarak bize çok kıymetli bilgiler sundu. Ben de naçizane yaklaşık 14-15 senelik kamu Ar-Ge destekleriyle ilgili tecrübelerimi kıymetli dinleyicilerimizle ve izleyicilerimizle paylaşmaya çalıştım hocam. İsterseniz kendinizi kısaca tanıtarak sohbetimize ufak ufak başlayabiliriz. Buyurun hocam.
Tabii, elbette. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu benim için de tecrübe, böyle ofisten çıkmadan canlı yayına katılmak. Alışmamız gerekiyor herhalde. Yani yeni gerçeklik bu.
Evet,
ben yaklaşık 30 yıl oluyor. Önümüzdeki yıl 30 olacak. 30 yıldır bilgi teknolojileri ve telekom alanında yazılımcılıkla başlayan, yöneticilikle ve girişimcilikle devam eden bir kariyer sahibim. Bunun belli bir döneminde de gerek dışarıdan, bir kısmında da akademinin içinden akademide bulundum. İşletme alanında bir doktoram var. Ama öncesinde de yazılım geliştirme ve yönetim bilişim sistemleri üzerine diplomalarım var. Bu yüzden yazılımın içinde buldum kendimi. Daha gençken, 19 yaşındayken üniversiteye başlayınca çalışmaya başladık. Kariyerim bir sürü adımları oldu tabii. Bir sürü tecrübe biriktirdik diyelim. Bunun son 15-16 yılında bugün konusu geçen bu uluslararası projeler ile de ilgilendim. Yani bunun farklı kesimleriyle, farklı kısımlarıyla uğraştım. Kimi zaman hakemliğini de yaptım. Çalıştığım şirketlerde başvurularını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Hali hazırda da bu konuda danışmanlık yapıyorum. Kısaca böyle özetleyeyim kendime.
Çok teşekkürler hocam. Çağrı, istersen sen başla.
Tabii şimdi Özgür hocamızı bulmuşken aklımızda neler varsa artık her şeyi tabii sormak istiyoruz.
Silahlarınıza saldırabilirsiniz, problem yok.
Tabii hocam. Şimdi tabii Ahmet, biz hani Özgür hocamla da beraber böyle danışmanlık aldığımız için, ondan beraber bir şeyler yaptığımız için tabii ben Özgür hocamı biraz daha yakından tanıyorum. Belki biraz daha sert sorular sorabilirim.
Tamam, tabii.
Hocam öncelikle tabii şeyden başlamak isterim. Hani bu Avrupa Birliği fonları neden gerekli aslında? Şirketlere ne katacak ya da ne katabilir? Şirketler neden buralara yönelmeli?
Güzel bir soru. Şöyle olayın aslında gerçek nedenine bakalım ve fiili olarak neler olduğuna bakalım. Aslında iki perspektif var. Gerçekten bunu önerdikleri zaman, bu çerçeve programı 8'e giriyoruz artık sanırım. Yani sayılar bir yerden sonra, evet, sayıları isimlere değiştirdiler. Horizon 2020 idi. Horizon Europe'a döndü. Bundan evvel de 7 tane çerçeve programı vardı. 7-8 çıktı. Bu her biri 5-6 yıl süren, 7 yıl süren ve Ar-Ge ve inovasyon konusunda kökü oradan başlıyor. Yani bundan 25-30 yıl evvel başladığında daha çok Ar-Ge'ydi. Şimdi daha çok ticarileşebilecek inovasyona doğru evrildi. Hele son programda resmen yani girişimlere hızlandırıcı olarak destekler verecek formata kadar getirdiler. Bu bunu kurgulayan ve buna her 7 yılda yaklaşık işte 70-80 şimdi 96 milyar euro ayıran Avrupa Birliği'nin amacı araştırmacıların sonra şirketlerin bir araya gelerek sinerji oluşturarak yeni, yenilikçi ürün, standart, araştırma, yayın hepsini üretmelerini sağlamaktı. Değişik kategorilerde birçok çağrı açılıyor. Bu 7 yıllık bir programın içinde her yıl için değişik amaçları gerçekleştirmek için mesela çevreye dayalı veya enerji araştırmalarına dayalı veya yazılım bir dönem birkaç tur boyunca yazılım çok ön plandaydı. Bunları odaklı olarak araştırmaya yarayan kümeler oluşturuyorlar. Çağrı kümeleri oluşturuyorlar. Temel amaç bir arada daha rekabetçi bir Avrupa Birliği üretebilecek araştırmayı ve ürünleri ortaya çıkartmak. Temel fikir bu. Evet. Bunun için ne yapıyor? Bunun için bu ayırdığı bütçe aslında üye ve çevre üye ülkelerden gelen kaynakların bir miktarda kendi iç kaynaklarla yükseltilerek oluşturulmuş olan bu bütçe bu amaca hizmet etmek için planlı olarak harcanıyor. Yani öyle herkese her an vermiyorlar. Bu amaca en iyi hizmet edecek olan projeleri, en iyi hizmet edebilecek olan proje gruplarını bir araya getirenlere veriyorlar. Önceliklendiriyorlar. Onun için de çok güzel bir mekanizma kurmuşlar. Yıllar içinde bu bahsettiğim uzun yıllara dayalı sürekli kendini geliştiren bir mekanizma. Başvurular yapıyorsunuz. O dosyalar inceleniyor. O dosyalardaki değişik kriterler var her başvurunun kendi özelinde. O kriterlere en iyi uyanları sıralıyorlar, puanlıyorlar. Bağımsız hakemlere gönderiyorlar. O hakemler okuyor. Puanlar çıkıyor. Puanları baştan aşağıya doğru indiriyorlar. Bütçe ne kadarsa ve istenen ne kadarsa ona uygun tepeden başlayarak dağıtıyorlar. Bir nevi objektif bir değerlendirme mekanizması kurmuş vaziyetteler. Ama tabii bu kadar pür mü, bu kadar temiz ve şey mi akıyor? Çok o kadar olmayabilir. Çünkü bu 7 yıllık programı oluşturmadan önce bir 3-5 yıl boyunca bunun ön çalışmaları yapılırken lobi faaliyeti olan büyük firmalar, Avrupa'nın büyük firmaları kendi Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını buraya enjekte edebiliyorlar kısmen. Veya bununla kendilerini paralelliyorlar. O zaman daha avantajlı konuma geçiyorlar. Biz Türkiye olarak henüz oradan uzaktayız. Ben tüm çalıştığım kurumlarda ve danışmanlık verdiğim yerlerde, firmalarda bunu özellikle yani bizim o seviyeye gelecek kadar firmalarımızı büyütmemiz, oralarda rol almamız, daha ön planda olmamız gerektiğini teşvik ediyorum. Tabii bu zaman alan bir şey ama nihayetinde amaç bu. O para bir şekilde daha sonra bu firmaların bu projelerine kısmen hibe olarak, kısmen hibeyi teşvik edici bir kısmı vererek Avrupa Birliği'nin bu yönde gelişmesini, araştırma, geliştirme ve ürün oluşturma dinamiğini hareketlendiriyor. Çok mu uzun konuştum?
Yok hocam, gayet güzeldi. Evet Ahmet, sen sorun varsa devam edelim sen.
Özgür Hocam'ın aslında anlattığı konular kapsamında çok kıymetli bilgiler de var. Burada aslında bizi dinleyen ve izleyen izleyicilerimiz özellikle bu Avrupa Birliği programları veya Eureka, İTEA gibi çeşitli kümelerde en önemli nasıl söyleyeyim yani bu oluşumlara katılmalarının en önemli avantajlarından birisi de zannediyorum hocam da bunu destekleyecektir. Avrupa ve diğer belki Eureka üyelerinin firma temsilcileriyle bir araya gelebilme şansını yakalıyor. Dünya çapında belki önde gelen firmalarla ortaklık kurabilme şansları oluyor. Bunun dışında ulusal fonlayıcı kuruluşların kuralları ve faaliyetleri hakkında o ilgili kuruluşun yetkilileriyle de görüşme şansları olabiliyor. Çok farklı boyutta bir yapı bu Avrupa Birliği fonları ve İTEA çağrıları. özellikle bu işbirliklerinin oluşması noktasında çok önemli. Bir de mesela biz Çağrı ile diğer yaptığımız yayınlarda da şunu çok vurguluyoruz. Özellikle nitelikli insan kaynağının yetişmesi noktasında bu Avrupa Birliği fonları ve açılan çağrıların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz hocam. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve buraya kanalize edilmesi noktasında.
Çok haklısınız Ahmet Bey. Şimdi burada birkaç tane noktadan bahsettiniz. Her birini aslında tek tek ele almak lazım. Her biri önemli. Birincisi bu projelerde sağlanan network, iş ilişkileri. Yani COVID öncesinde daha çok bu projelerde, bu projelerin toplantıları belli periyotlarda fiziken gerçekleştirilirdi. Şu anda online oluyor. Hoş, o da çok büyük bir fayda ama ben yaşadığım örneklerden bir tanesini anlatayım. Fiziki yaşadığım dönemimizde. Ne oluyor? Mesela bir projeye girdiniz. O projede Türkiye'den işte 3-4 firmasınız. Avrupa'daki diğer ülkelerden de 3-4 ülkeden 3-4'er firma var.
Evet.
Yılda bir mutlaka bir araya gelinen büyük bir toplantı olur. O toplantıda işte her firmadan birer kişi geldiğinde 15-16 kişi olursunuz en az. Normal koşullarda randevuyla ulaşabileceğiniz, belki de ulaşamayacağınız profildeki kişiler o toplantıda yanınızda oturur. Büyük firmaların büyük karar vericileri Ar-Ge konusunda. Bu tanışma konuşma, birlikte kahve içersiniz, yemek yersiniz, bir gün geçirirsiniz birlikte. Orada birçok şeyi kolay anlatamayacağınız, uzaktan kolay anlatamayacağınız şeyleri bir 15 dakikada konuşma şansınız olur. Ve bundan sonra da o şirketinizin kabiliyetleri, sizin kabiliyetleriniz sonucunda o daha sonra farklı bir projeye dönüşebilir. Bu çok büyük bir fırsattır aslında her şeyden evvel.
Kesinlikle.
Bizim şirketlerimizin becerileri çok yüksek. Yani biz burada birçok Avrupa şirketiyle belki kafa kafaya belki daha ileri durumdayız. Şirketlerimizin becerilerini, kabiliyetlerini anlatıp sunabilecekleri, konuşabilecekleri sahneleri bulmaları zor oluyor. Bu tip toplantılar bence o sahnelerden bir tanesi. Bence en önemli katkı bu. Maddi katkısının çok önemsendiğini biliyorum firmalar tarafından ama bu katkı katmerli bir maddi katkı getirecek bir imkan. O yüzden hak veriyorum. İkincisi tabii direkt hibe alınan programlarda rekabet çok yüksek. Yani maddi katkı geliyor mu? Geliyor ama maddi katkıyı alacak proje savaşına girmek gerekiyor. Her geçen yıl burada da zorlaşıyor. Yani şöyle diyelim, 100 proje fikri veriliyorsa 5'i 6'sı bu kaynağı o çağrıda alabiliyor. Şimdi doğru. Rekabet bu düzeye gelmiş vaziyette. O zaman siz o kapsamda, o detayda bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Ama verdiniz, başarıyla geçti. Bir hibe kaynağıyla daha önce yapamayacağınız bir, kendi kaynaklarınıza zorlanacağınız bir Ar-Ge faaliyetini ya da bir Ar-Ge inovasyon ürün faaliyetini kendi cebinizden bir şey çıkmadan yapabiliyorsunuz. Yani bu da çok büyük bir
kaynağı.
Bir diğer aşaması, diyelim ki onlar baktılar, dediler ki mesela şimdi kümelere girersek, yani Euroka, burada birkaç tane kademe var. Sizler de biliyorsunuz ama ben kısaca bir anlatayım.
Tabii ki.
Çok sevindim.
Direkt desteklediği çerçeve programının çağrı akışı içinde olan çeşitli kesitlerde ve periyotlarda yapılan özelleşmiş çağrılar var. Bunlar da işte mesela çevreye dayalı 3 tane çağrı açılıyor bu 2022 yılında diyelim. Çevreye dayalı bu 3 çağrıda toplam her birinde 12'şer milyon euroluk bir bütçe ayırıyorlar. İşte demin söylediğim gibi bir sürü proje başvuruyor. O projeler okunuyor, sıralanıyor. Sıralandıktan sonra 12 milyonu dolduracak şekilde dağıtıyorlar. Yılda 3 kere. Bu direkt hibe kısmına giriyor. Bu bahsedilen önümüzdeki 7 yıldaki 96 milyar euronun belki 3'te 2'si bu şekilde dağıtılacak. Ama bir de kümelenme yolları var. Bu kümelenmeler de mesela bizim çok sıklıkla içinde olduğumuz, ben yazılım konusuyla çok ilgilendiğim için şimdi bir Euroka ana kümesi var. Euroka ana kümesinin içinde yazılım için ITEA, İşte Telekom için Celtic.net, COBİ'ler için özelleşmiş Eurostars gibi alt kümeler var. Bunlar aslında birer proje. Yani kümeye sunulmuş, küme tarafından destek almış, kendileri de bir proje alan çalışmalar. Evet. Mesela 2-4, dördüncü kez onaylanmış olan, dördüncü seviyesinde olan bir proje. O projenin içinde siz firmalar gene aynı şekilde proje fikir veriyor, o fikrin etrafında toplanılıyor. ITEA Board'u, ITEA'nın karar verici organı bu proje fikirlerine diyor ki bu evet Avrupa Birliği'nin bu dönem için belirlediği yol haritasına, stratejisine, misyonuna uygun bir projedir. Desteklenmesi yerinde olur diye bir etiket veriyor. Şimdi bu etiketi aldıktan sonra her ülke kendi içindeki otoriteye, burada Türkiye'de TÜBİTAK, gelip bu projenin detaylarını TÜBİTAK'a anlatıyoruz biz. İşte Finlandiya'daki arkadaş oradaki otoriteyi anlatıyor. Almanya'daki oradakini anlatıyor. Her biri kendi otoritesinden destek onayı aldığı zaman ki bu destekler yerel veriliyor bu takdirde. Ana fondan çıkıyor. Bu şekilde de bir destek alınarak yürünebiliyor. Şimdi bu neye yarıyor? Bir, TÜBİTAK gibi yüzde bir kurumun yani en üst seviyede değerlendirdiği ve onayladığı, bu bir ARGE projesidir dediği prestijli bir konum oluşuyor. İki, buradan gelen bir miktar destek parasıyla yapılacak işin en azından belli bir kısmı finanse edilebiliyor. Bir kısmı da firmanın kendi çabalarına kalıyor. Veya çok önemli stratejik bir proje ise o zaman belki daha çok destek geliyor. Bu üç ayrı katkı göz ardı edilebilecek katkılar değil. Dolayısıyla bu konuda firmaların çaba harcaması hem prestij, hem network, hem maddi anlamda firmalara fayda sağlıyor.
Evet hocam. Tabii şimdi biz yine dedi de ben şeyi gözlemliyorum işte birçok böyle başvurularımız oluyor. İşte birçok projeye dahil olmaya çalışıyoruz. Benim çok dikkat ettiğim şey aslında bu proje başvuru sürecinde bile aslında birçok insanla bir şekilde kontak kurabiliyoruz. İşte ne bileyim hiç tanımadığım Portekiz'deki bir üniversiteyle bile bir kontağa girebiliyorsun. Ya da dünyanın en büyük şirketi bir bakıyorsun. Yani aynı başvuruda beraber gidiyorsunuz. İşte Siemens, Bosch, işte Mercedes ya da Walton içerisindeki o büyük şirketler. Yani bu inanılmaz bir aslında şirkete tanınırlık sağlıyor. Düşünsenize şirketinizin adı öyle bir yerde işte öyle şirketlerle beraber geçiyor. Çünkü beraber bir proje içerisindesiniz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Ama tabii bu işin fon tarafı da şirketler için oldukça önemli. En nihayetinde yapılan bir ARGE çalışması. Bu ARGE çalışmasının da hani bir yapılan harcamanın karşılığında da bir ürün çıkacağı da aslında çok kesin değil. Açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla firmaların da bu tip işleri daha çok yapabilmesini sağlayabilmek için işte bu ARGE faaliyetini arttırmasını sağlayabilmek için bu tip enstrümanlar oldukça önemli. Ben İTİA'da şeyi de çok görüyorum hocam. Sanki böyle hani Avrupa'yı işte diğer kıta ülkelerinden ya da işte Amerika'dan ya da Çin'den böyle işte oralarla rekabet edebilecek işte oradaki hani o yazılım fikirlerini alternatif oluşturabilecek şeyleri de sanki böyle bir daha öncelliyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu konuda? Var mı böyle bir şey?
Tabii ki şimdi bu iş rekabet işi. Yani Avrupa'nın Çin'e ve Amerika'ya karşı rekabetçi kalabilmesi için uyguladığı metodoloji bu. Avrupa'nın yapısı, yani düşünce yapısı da böyle. Üniversiteleri de, kurumları da genelde daha sosyal eşitlikçi bir araştırma, geliştirme ve uygulama yapıyor. Hantal mı? Hantal denebilir. Yani mesela Amerika bambaşka. Amerika'da böyle bir yapı yok. Amerika'da her girişimci girişimiyle bunu başlatır. Etrafına üniversiteler ve diğer destekçiler toplanabilir maddiyatla, bunu destekleyen yapılarla, sermaye yapılarıyla. Çin'de biraz daha emir komuta ile oluyor. Bütün şirketler ister istemez devletle bir şekilde ilişki içinde ve yani yönlendirme alıyorlar ve de teşvik alıyorlar. Yani bazı yerlerde ülkenin başka ülkelerin içinde gireceği ihalelerde sübvanse edilen Çin şirketleri oluyor. Yani onlar da öyle bir yol izliyorlar. Ar-Ge'ye yapıp onu dünyaya satmakta. Avrupa biraz daha konservatif, daha maraton koşusu gibi koşuyor. Ama bu onların yapısı. Yani yüzyıllardır böyle gidiyorlar. Bunu da böyle uyguluyorlar. Ne yaptılar son dönemde? Bunu biraz çeşitlendirmek için işte Kore ile Kanada ile işbirliği yapmaya başladılar. Bu çerçeve programlarının içinde de.
Evet.
İTİA'da görüyorsunuzdur. İTİA'da şu anda Koreli şirketlerin başvuruları, fikirleri var. Aynı portal üzerinde. Neden? Tabii. Çünkü bu işbirliğini oralarda güçlendirmek istiyorlar. Kendilerine yakın gördükleri rekabetin düz karşı karşıya yapmadığınız rekabette bir işbirliği arıyorlar. Bence faydalı tabii yani. Aynı zamanda onları da yanınıza çekiyorsunuz. Yani Kanada'yı Amerika'nın yakınından daha çok kendinize çekiyorsunuz. Kore'yi Çin'in yakınından daha çok kendinize çekiyorsunuz.
Evet. Hocam tabii biraz önce Ahmet de bahsetti de bu iş gücü konusu. Şimdi tabii hani dünyanın bir de benim de başka bir yerden aklıma geldi. Şimdi bu şirketlere faydaları vesaire konuşuyoruz ama şimdi bir de Avrupa'nın genel stratejisi var. Bu Avrupa'nın genel stratejisinde hani bu Ar-Ge konusundaki gelişim stratejisinde Türkiye'nin hani ağırlığı, hani çok yetenekli insanlarımız var ama biraz da böyle iş gücü anlamında böyle gayet daha fazla insanımız var. Öyle bir avantajımız var mı hocam acaba orada? Bir de maliyetler de tabii dünyanın realitesi son dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu durum dolayısıyla.
Var tabii şimdi.
Gözetiliyor mu yani en azından?
Büyük açıklık var. Yani büyük açık var. Bu açık dünyanın her yeri tarafından doldurulmaya çalışıyor. Sadece Türkiye'ye ait değil. Yani bilişim teknolojilerindeki açık belli. Evet. Açık olacağı 10 yıl öncesinden de belliydi. Yani evet. 10 yıl evvel daha çok mesela bilgi teknolojisinde insan eğitelim, ortaya çıkartalım deseydik o açığı bile kapatamayacaktık ulusal olarak ama azaltabilirdik belki. Şimdi ne oluyor? Şimdi orada da açık var, burada da açık var. Dolayısıyla emek özgürce dolaşabildiği için daha iyi nerede imkan bulursa oraya gidiyor. Yani bu bu yasak değil. Yok. Böyle olması da doğal. Ama açık var mı? Var. Açık olacak mı? Artacak mı? Artacak da. Bunun çözmenin yolu o konuda insan yetiştirmek. Daha çok insan yetiştirmek. Yani o da daha uzun vadeli stratejiler uygulamak gerekiyor. Bizim kaynaklarımız, bizim genç nüfusumuz bu konuda çok aslında değerli. Yani doğru politikaları uygulasak daha çok bu açığı görerek, bu açığın olacağını görerek orada daha çok insan yetiştirsek onlar için de, ülke için daha büyük fayda olacaktır tabii ki. Yani %100. Fakat sürdürülebilir olması önemli şu anda. Yani mesela Avrupa ihtiyacı var. Bulabildiğini dışarıdan karşılıyor ama o insanlar orada mutlu mu? Oraya gidip orada yaşamak, o kültürde yaşamak, o koşullarda yaşamak, o insanları tümünü mutlu ettiğini zannetmiyorum. Bazıları katlanıyor,
evet,
bazıları.
Mutsuz olan arkadaşlar var, evet.
Mesele insanların aslında kendi ortamlarında, yerlerinde ürettikleriyle o açığı kapatmasını sağlamak olmalı. Yani biz mesela orada bir yazılım açığı varsa o yazılımı burada üretip, oraya satıp, ihraç edip gene burada üretmeye devam ederek bunu yapmalıyız, yapabilmeliyiz.
Onlar bu durumu destekler mi hocam? Ne dersiniz?
Yurt dışında satış imkanlarını mı?
Tabii hem o hem de tabii o satış imkanını yaratacak kadroların yaratılması. Çünkü hani değer yaratacak projelerde
desteklemiyor. Yani bu Avrupa Birliği'nin genelde ARGE veya ÜRGE için verdiği desteklerden konuşuyoruz şu anda yine. Pazarlama ve satış için çok büyük bir destek yok. Ama bazı çağrılar var yeni yeni. Sizin firmanızın ürettiği ürünü üçüncü bir pazara satmak için orada yapacağınız pazar araştırmasını destekleyen çağrılar var. Küçük de olsa. Yani büyük ölçekli değil, küçük ölçekli. Sadece o pazarlama, saha araştırması, pazardaki konumu belirleyecek, oradaki ilişkileri kurmak için kullanabileceğiniz bir fonla destek veriyor. Bu da yarışmaya tabi. Geçen sefer birinci, ikinciyi yaptılar galiba. Tam hatırlayamıyorum ama birinci de 50 projeye, ikinci de 72 projeye destek verecek şekilde küçük oranlarda da olsa. Ama teşvik edici. Yani firmanızın bir yolu varsa, mesela diyelim ki Rusya pazarına satmak istiyorsunuz. Avrupa'daki Kor çekirdek dışında bir yere satmak istiyorsun ya da uzak doğu ya da Güney Amerika. Orada bir araştırma yapmanız lazım. Pazarı sondajlamanız lazım ya da işte iş ilişkileri kurmanız lazım. Bunun için de küçük teşvikler veriyor.
Bu ya ben şeyi hatırlıyorum. Biz geçen dönem böyle bir Azerbaycan için böyle başvurmuştuk. Ama tabii kabul edilmemişti bizi. Çünkü ya tabii ilk başvurumuz değil
sanırım. 50 tanenin içine girmeniz lazım. Muhtemelen 600 küsur başvuru gitti oraya.
Ya
yani
evet.
Orada da rekabet var. O çok, bu konuştuklarımız çok böyle dikensiz gül bahçesi değil yani. Öyle.
Değil hocam, değil tabii. Yani orada onu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, orada projeler var. Projelere partner olunabiliyor. Ama o başvuru dosyaları bir anlamda ben bazen şey diyorum ya, sanat eseri gibi. Yani grafikler, böyle farklı yaklaşımlar, işte çok geniş araştırmalar yapılıyor, işte pazar araştırmaları var. İşte bu ARGE'nin neyin üzerinde?
Onun bir tarafı var Çağrı Bey. Disiplin de veriyor. Yani bunu gördükten sonra firma kendisini buna doğru dönüştürüp ben bunu daha iyi hazırlamalıyım, daha iyi yapmalıyım düsturuna edindiği zaman da bu da bir iyileşme.
Bence kesinlikle çok faydalı. Yani evet, sonuçta en nihayetinde hepimiz işte yazılım yapıyoruz ya da başka her ne yapıyorsak, bunun projelendirilmesi, bu projenin takip edilmesi ve bu işlerin daha iyi yapılıyor olması elbette ki bizim de avantajımıza. Evet Ahmet, senden devam edelim istersen.
Aynen. Hocam ben şey konusunda özellikle sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Bu son dönemde biliyorsunuz bu yeşil teknolojiler, işte yeşil enerji, temiz teknolojiler konusu da çok popüler. Bilgi iletişim teknolojilerinin yanında hani yapay zeka, nesnel internet gibi konular da çok popüler ama özellikle TÜBİTAK'ta da bu yeşil teknolojilere yönelik program özelinde de artı puanlar verilebiliyor. Artı buna özel çağrılar da açılmaya başlanacak. Bu konuda Avrupa Birliği fonları ve Euroka kapsamında ne tarz kümeler var veya bu konularda çağrılar ne durumda? Bu konuyla ilgili de bilginiz var mı acaba?
Şöyle söyleyeyim. Yani çok ayrıntısını bilmemekle birlikte kabaca sanırım toplam bütçenin %25'ini Green Deal adı altında bu çağrıların yoğunlaştığı programın altına koydular. Yani şöyle düşünün, yaklaşık 22-23 milyar euro çevrecilik projeleriyle ilintili işlere ayrılacak önümüzdeki 7 yılda. Bunun yazılımla ilgili tarafı var, bunun enerji üretimiyle ilgili tarafı var, bunun toprakla ilgili tarafı var. Hatta tarıma kadar uzanabilecek. Yani çünkü Green Deal dediğiniz zaman birçok sektörü etkileyebilecek bir kavramdan, üst kavramdan söz ediyoruz. Orada herkese belli bir şekilde görev düşecek. O yüzden ana hattıyla belli. Onları küçük parçalar halinde konu başlıklarıyla çağrılara dönüştürüyorlar. Ama o çağrı geldiğinde mesela bakıyorsunuz tamamen tarımın iyileştirilmesine dair bir çağrı. Ama tarımı nasıl iyileştireceksiniz bugün? Oraya bir nesnelerin interneti
mutlaka
kurmanız lazım. Bir yazılım geliştirip analitik yapmanız lazım. Analitik yaptığınızda makine öğrenmesine dokunuyorsunuz. Yani şimdi bunların hepsi ya da bulut mimarisinde bunu taşımanız gerekiyor. O zaman hız, Dolayısıyla telekom altyapısının ona uygun olması gerekiyor. Yani bunların hepsi bir anda sadece bir tarım projesi, tarım çağrısı gibi gözüken şeyin altında ortaya çıkıveriyor ve her birinin o komponent, o bileşenlerin oraya gelmesi lazım. Oysa bizim açımızdan, yani yazılım teknolojileriyle ilgilenen kişiler açısından artık olay çok daha çeşitlendi. Evet. Eskiden belli bir kapalı kutunun içinde debelenip duruyorduk gibi geliyordu bana. Şimdi öyle değil. Şimdi hemen hemen her konunun içinde bu tip çözümler gerekecek. Green Deal'da çok önemli bir başlık.
Evet.
Bir sürü alt başlığı olacak. Önemsedikleri bir konu. Evet. AI'yi önemsiyorlar. Yapay zeka bir.
Evet.
Bir de yeşil çevre konuları çok önemli.
Doğru.
Burada ben yanlış hatırlamıyorsam işte bu 1 trilyon euroluk bir bütçeden bahsediyoruz aslında. Biz geçen programda da Ahmet'le konuştuk.
Doğru.
Yani o çevresiyle birlikte, çevre unsurlarla birlikte genişlediğinde oraya doğru gider ama çekirdeğinde baktığınızda şu andaki Horizon Europe için sanırım 23-24 milyar euro gibi bir bütçeleri var.
Evet, tabii bu ben yanlış hatırlamıyorsam 2050 vizyonu muydu?
2020. Olabilir.
Tam şey hatırlayamadım da böyle bir vizyon dolayısıyla.
Orada çok fazla konu var Çağrı Bey. İnanılmaz konular var.
Evet. Ve çok büyük fırsatlar var hocam, öyle görünüyor.
Çok büyük fırsatlar da var, doğru.
Tarımın gelişmesinin önemli olduğu bir ülkede, bir coğrafyada.
Tabii ki.
Bir anlamda hem teknoloji şirketlerine hem de bu tarımsal üretimin kalkınmasında faydası olacak birçok proje çıkartılabilir diye ben düşünüyorum.
Ve zannetmeyin ki çok ilerideler. Değil. Yani biz şu anda teknolojiyi iyi özümsemiş bir ülkeyiz bu anlamda. Bunu sadece uygulama alanına ihtiyacımız var bizim. Daha fazla, daha sık, daha çok bunları uygulayıp mükemmelleştirmemiz lazım. Yani mesela örnek vereyim. Bundan evvelki 10-15 sene içinde bankacılıkta çok uyguladık. Hepsinin önündeydik, daha da önüne gittik. Yani bizim ürettiğimiz Türkiye'deki yazılımlar, bankacılık için üretilmiş yazılımlar şu anda bile hala çok ilerilerinde Avrupa'nın, Amerika'nın. Neden?
Ya ben çok
çünkü bunu geliştirecek talep var.
Evet.
Diğerleri için aynı şey oluşturulmalı, yani yoksa da teşvik edilmeli ki mesela tarım konusu hakikaten veya çevre konusu çok değerli konular.
Evet. Ya Türkiye'de de bildiğimiz kadarıyla bu tip girişimler, hatta yatırım almış işte pazara çıkmış girişimler var.
Evet,
ama bunların sayısını da arttıracak. İşte belki teknoloji şirketlerimizin odağını biraz daha bu tarafa doğru çevirmesine sebep olacak. Bence çok faydalı olacak. Çünkü ciddi anlamda işte dünyanın kaynakları bakımından gittiği noktayı göz önüne alırsak tabii Türkiye'de de önemli bir konu olduğu gibi dünyada da bunu giderek önemseneceği gayet açık. Çünkü işte görüyoruz işte orman yangınları, seller, iklim giderek daha da bizi yoracak gelecek senelerde. Dolayısıyla da bunun önlemlerini, teknoloji anlamında belki de önlemlerini şimdiden almak önemli olacak. Tabii hocam yapay zeka dedik. Burada tabii geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin yapay zeka stratejisi ortaya kondu. İşte Ahmet'le de daha evvel konuşmuştuk. İşte Türkiye'de bu yapay zeka konusunda işte bu Ar-Ge'nin desteklenmesi biraz daha bir öncelik konusu olacak. Ben şeyi de biliyorum. Bu işte yine Avrupa Birliği tarafında da yapay zeka özelinde bazı çağrılar var sanıyorum. O konuda neler söyleyebilirsiniz hocam? Çünkü orada da hani bu farklı bir yapılanma sanıyorum.
Orada da bir odak var. Yani son 4-5 yıldır var. Ama son 2 yıldır özellikle bu konudaki çağrıları daha fazla ön plan çıkartıyorlar. Keza bu kümelenmelere baktığımız zaman bu kümelerin tümünün ortak katıldığı üst bir şemsiye yapay zeka çağrısı açıldı. O çağrının ilk projeleri şu anda değerlendirme ve kabul aşamasında. İkinci çağrı açıldı geçen yaz. Orada da bazı projeler çekildi. Bir de burada çağrı açılıyor. Çağrıya projenizi veriyorsunuz. O projenin şekil bulması bir yılı alabiliyor. Yani Avrupa ritminde çalışıyor saat. Öyle düşünün. Yani, ama ama şu da var. Ben öyle şeylere şahit oldum. Yani 4 yıl çalıştılar. Bir 4 yıl daha çalıştılar bir projede. Şu andaki 5G'nin standardını yazdılar mesela. 5G bütünüyle onun üzerine oturdu. 8 yıl sürdü proje. Böyle çalışmalar olabiliyor. Yapay zeka Avrupa Birliği'nin şu anda önceliklendirdiği konu. Önümüzdeki 5-10 yılda zaten bu yönde akacaktır, gidecektir çevreyle birlikte. Birçok uygulanabilir yapay zeka ürünlerini görmek istiyorlar bu işin sonunda. Ve Avrupa'dan çıkmasını, Avrupa'ya kazanç sağlatmasını, yani ekonomik olarak Avrupa'ya katkısının olmasını istiyorlar bu ürünlerin. Ama sadece bu değil, şu anda dünyada bu konuda büyük bir savaş var. Yani biz kabul edelim ya da etmeyelim. Çin bundan 3-4 yıl önce büyük bir yatırımla girdi yapay zeka alanına ve şu anda tehdit oluşturabilecek kadar hızlı ilerliyor.
Doğru.
Amerika kendisi yapmaya çalışıyor, o da öyle, korkuyor.
Ya yapılan bu akademik çalışmalar vesaire, yani Çin'in gittiği yer bence yani çok hızlı gidiyorlar hocam, inanılmaz. Evet. Tam, yani oradaki otoriter sistem dolayısıyla uygulama fırsatı da buluyorlar. İşte Amerika'da yapamayacağız, Avrupa'da yapamayacağız birçok şeyi direkt yapıyorlar. Direkt ürün olarak ya tabii devletin ya da diğer şeylerin şeyini kullanımına sunuyorlar ve inanılmaz hızlı bir gelişim var. Yani
Avrupa'nın pozisyon alması buna da bakıyor. Yani sadece kendi keyifleri ya da planları değil. Bu bakıyorlar, diğerleri çok hızlı gidiyor. Farklı şekilde ara açılıyor. Hareket kazandırmamız lazım diyorlar. O yüzden de yapıyorlar. Yani ama kendi tarzlarında yapıyorlar tabii. Yani öyle yapabilirler. Daha ne diyelim, demokratik ve daha yavaş ama daha güçlü diyelim. Yani daha sağlam adımlarla.
Peki şeyi soracağım, bu Avrupa Birliği'nin hani bu demokrasi vesaire işte o minvalde bu projeleri de yapılandırıyor olması. Şimdi projelerde şeyi çok görüyoruz, işte 4 ülke, 5 ülke, 20 firma, 30 firma. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu hakikaten bu kadar fazla ülke, bu kadar çok firma hakikaten ortaya verimli bir birliktelik çıkıyor mu, yoksa bu biraz daha acaba şey mi olmalı? Daha az sayıda ülke, daha az sayıda şirket şeklinde mi gerçekleşmeli sizce?
Aslında bunun kombinasyonları var. Yani bazı çağrılar ikili. Yani iki şirket bir arada olsun yeter oluyor. Bazı çağrılar 3-4 firmayla yürütülüyor. İki ülke, üç firma, iki ülke, iki firma. Böyle küçük olan gruplar da var. Daha verimli mi, daha az mı verimli? Valla işin gerçeği aynı verimsizlikte hepsi bence. Hepsi daha verimli olabilir. Orada tabii gerek firmalar kendi pozisyonlarını, diğer firmalarla olan ilişkilerini, konumlarını, politikalarını falan da ayarlamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu şekilde olduğunda Amerika'daki bir buluşçu bir kişinin ortaya çıkarttığı bir firma ve onun işbirliği yaptığı, iş ortaklarıyla aldığı hız ve momentum burada öyle olmuyor. Ama o firmanın yapacağı niş bir iş ve kazanacağı hızlı ve çok para ile buradakinin daha yapacağı temel foundational dediğimiz işler ve üzerinde uzun vadede kazanılan paraya baktığınızda ya da getirilere baktığınızda, sadece para demeyelim, değer olarak getirilere baktığınızda eğer bu tarafta düzgün olmasaydı hayatta kalamazdı. Yani evrimsel işletme teorisine inanıyorsak Amerika'dakiler o zaman hepimizi yerdi. Ya da Çin'dekiler baskıyla yok ederdi. Edilmiyorsa demek ki Avrupa'nın izlediği yolda kendince bazı alanlarda rekabetçi tutuyor o şirketleri. Daha iyi olmalı mı? Olmalı. Deniyorlar mı? Deniyorlar. Ama bu onların yapısı. Amerika çok başarılı mı? Amerika kısa vadede evet hızlı gidiyor ama baksanıza borçluluğuna. Baksanıza vurdum duymazlığına çevre konusunda. Yani öyle gidiyor orada.
Evet.
Onları tolere etse, onlara dikkat, yani onlara limitler koysa ve dikkatli olsa belki bu kadar olmayacak.
Tamam. Doğru, haklısınız. Hocam benim de iki tanesi sorum olacak. Aslında bunu daha önce Çağrı'yla da pek çok defa konuştuk. Hani Türkiye'de de biliyorsunuz TDEP özelinde de özel sektör veya kamuya yönelik çeşitli destekler mevcut. Oldukça fazla sayıda ve yüksek destek oranlarında. Tam bu paralar veriliyor ama sonrasında ne oluyor? Ya ticarileşme, işte patent veya lisanslama noktasında zaman zaman sorular oluyor. Yeni yeni bunlar da ölçülmeye başlandı. Hani fena rakamlar da çıkmıyor değil. Ne kadar az olsa da şu anda. Peki bu Avrupa Birliği, yani sizin sahip olduğunuz tecrübelere dayanarak soruyorum. Yer aldığınız kümelerde veya bu işte Avrupa Birliği fon projelerinde bu tarz patentleme, ürünlerin ticarileşmesi noktasında bakış açısı nasıl? Orada daha mı çok patentleme veya lisanslama yapılıyor veya işte ticari gelir daha yüksek mi oluyor bu projelerde? Bununla ilgili bir tecrübeniz veya gözleminiz oldu mu?
Yani ben kabaca 15-16 yıldır değişik seviyelerde bu projelerin içinde oldum, etrafında olduğumu gözlemledim. Trend olarak aynı şeyi takip ediyoruz. Yani biz de daha çok post project kısmını ölçümlemeye çalışıyoruz Türkiye'de. Onlar da öyle. Onlar da bunun çıktıları ne oldu, nasıl ticaretleşti, Avrupa ekonomisine ne kattı, patent oldu mu gibi şeyleri endişeyle takip ediyorlar. Edilmeli mi? Edilmeli. Ölçülmeli, biçilmeli. Ama benim Türkiye için bakış açım farklı. Yani fikrim, benim perspektifim biraz daha farklı. Ben Türkiye'nin bu konularda emek harcayan herkese diğerlerinden daha fazla destek vermesini, Avrupa'dan veya Amerika'dan daha fazla destek vermesini şu andaki kurulu sistematikle çok doğru ve iyi çalışan aslında bir sistematiği var TÜBİTAK'ın. Fakat biraz yavaş ve çok kesintili çalışıyor işin gerçeği. Yani son dönemde bütçelerin daralmasından dolayı muhtemelen. Evet. Ama ben Türkiye için şunu düşünüyorum. Yani o bütçeleri açalım. Ne kadar çok insan bu konuda istekliyse ve çaba harcıyorsa maksimum şekilde destek olalım. Oraya harcayacağımız diyorum $300 milyon, $500 milyon daha fazla bütçe bu ülke için çok değerli katkıları olacak olan bütçe. Tamam. Denetleyelim mi? Evet, bu bütçeyi verdikten sonra arkasından da denetleyelim. Hakikaten ne yaptınız arkadaşlar diyelim. Ama objektif, yapıcı diyelim. Şu anda bu sistem çok yapıcı çalışmıyor. Bir 10 yıl kadar önce daha yapıcıydı. Daha çalışan kişinin arkasında durulduğunu, eleştirilerin de onu iyileştirmek için olduğunu gözlemliyorduk. Şimdi biraz daha nasıl bunu hizaya sokabiliriz, düşürebiliriz, kontrol altında alabiliriz. Daha zorlayıcı bir politika izleniyor. Ama benim kanaatim Türkiye'nin şu anda bu yaratıcı beyinlerini hem de lokal, burada üreten, ticari başarıya ulaşacak şekilde üreten beyinlerini tutacak desteklerini arttırması lazım. Ve bahsettiğimiz rakamlar inanın dünyada karşılaştırıldığında çok küçük rakamlar. Yani Türkiye'nin şu anda Ar-Ge'ye harcadığı bütçeyi Volkswagen Group tek başına harcıyor. Yani böyle baktığınızda buradaki insanların çabasını, kabiliyetlerini, becerilerini ben görüyorum, gözlemliyorum birçoğuyla kendi etrafındakileri, değişik sektördekileri de bence daha çok destek olmalıyız. Ama evet, dediğiniz gibi arkasını da kontrol edelim. Buradan ne çıktı diye soralım. Çıkmadığında hemen baltalamayın. Bir daha izin verelim. Ama ikinciden sonra başka yaptırımlarımız olsun falan gibi. Böyle mekanizmaları iyileştirerek arkalarında durmayı önemsiyorum. Ben öyle olması gerektiğini inanıyorum.
Teşekkürler hocam. Bir de size şey soracaktım hocam ikinci olarak. Özellikle girişimcilik anlamında. Hani yeni mezun olmuş bir arkadaş girişim sermayesi desteği alarak da kurmuş olabilir veya kendi öz sermayesiyle bir Ar-Ge firması kurdu. Bu Avrupa kümelerinde yer alma şansı yüksek midir? Başarılı olma şansı yüksek midir? Yoksa daha çok tecrübeli firmalar mı bu kümelerde yer alıyor? Hani yine tecrübelerinize dayanarak. Yani çok genç ve yeni başlamış firmalarda bu kümelerde başarılı olabilir mi? Sağ olun.
Güzel bir soru. Gene zaman aksında yanıtlamaya çalışayım. Eskiden daha büyük ve tecrübeli firmalar daha çok yer almalı. Çünkü orada lobi faaliyeti yapan karşısındaki büyük firmalarla ancak öyle kapışabiliyorlardı. Hı hı. Ama giderek bu daha küçük, daha yaratıcı startuplar ve girişimlere kadar geldi. Hele son programda bu tip bir girişimi baştan destekleyecek. Arkasına gerekirse hem grant yani hibe, hem de investment yani yatırımcı koyabilecek çağrılar var EIC gibi. Şimdi bu eğilime baktığınız zaman evet oraya doğru gidiyor ve bugün yeni mezun bir arkadaş çok iyi bir fikri var. Bir şirket bir yapı kurdu. Kurduğu an burada başvuru yapabiliyor. O fikrini doğru anlatırsa para bulabiliyor buna ve yatırımcı bulabiliyor daha da büyütebilmek için. Yani bu şu anda var, aktif, çalışıyor. Yani ilk Türkiye'de de pilota başlıyoruz yani o anlamda da.
Anladım. Çok güzel.
Bence çok önemli, çok çok
tabii,
önemli.
Tabii tabii.
Bunun bakış açısında nasıl evrim geçirdiğini görüyorsunuz, hızlanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Çok değerli.
Bir de mesela hocam dediğiniz gibi özellikle bu yeni başlayan Arge firmaları çok başarılı. Örneğin TÜBİTAK'ta bunu Mart sonunda Nisan ayında bir etki analizini yaptı. Biliyorsun 1512 BİK programı var. Bu da kurulmuş 1231 firmanın 1178 ile doğrudan resmi rakamlarla bir analiz yapıldı. Ve sizin de belirttiğiniz gibi bu erken aşama girişimci firmaları oldukça başarılı performanslar çizmişler. Örneğin şöyle rakamlar var. Bunlar zaten TÜBİTAK'ın resmi web sayfasında da yer alıyor. Bu 1178 firma 5 yıl içerisinde toplamda 958 milyon TL'lik yurt içi ve yurt dışı satış yapmış ki çok büyük rakam. Yani bakıldığında sadece bu ve bunlar kurulalı 3-4 yıl olmuş firmalar. Ve bu satış gelirlerinin yaklaşık %25'ine yakını yurt dışı satışlardan elde edilmiş. Ve yaklaşık kamu desteğinin de 4 katına yakın bir satış geliri elde etmişler. Yani girişimci firmalar sizin de belirttiğiniz gibi özellikle yeni mezun arkadaşlar yani çevremde de görüyorum bunu diyorsunuz. Çok büyük potansiyele sahip ki bu rakamlar da onu gösteriyor. Ben de size katılıyorum. Özellikle Avrupa Birliği ve kümelerde çok önemli roller üstleneceklerdir.
Ya ben girişimcilik dersi veren bir hocayım. O yüzden ben biraz taraflı olabilirim. Baştan söyleyeyim yani. Ben gençlerin ve girişimcilerin dünyayı değiştirmeye en namzet kişiler olduğunu inanıyorum. Yani
kesinlikle.
Çünkü başka türlü yeni bir şeyleri üretmek, ortaya çıkartmak ve ekosistemi yani statikoların oluştuğu şirketler ekosistemini şöyle bir sirkeleyip ileriye doğru ittirmenin yolu yok.
Doğru.
Girişimciden ve inovasyon yapan kişiden geçiyor o. O yüzden onları teşvik etmemiz lazım. Hele Türkiye'de bunlar ortalama olarak diğer ülkelere göre daha yüksek diye düşünüyorum ben. Bizim girişimcimizin sistematiği yok. Biz ona sistematiği kazandırdığımız takdirde ve sermaye desteği yolunu kolaylaştırırsak daha hızlı hareket edebiliyor.
Doğru.
Bence.
Evet. Evet, bu hızlı hareketten yine yola çıkarak ben şeyi de sormak istiyorum tabii hocam. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Tamam, bu fonlar var. Biz de diyelim ki Türkiye'de bir şirketiz. Nasıl yapacağız? Yani nasıl girebiliriz? Bir ön hazırlığı var mı bunun? Ya da ne tip şirketler buralara girer? Ya da girerse başarılı olur?
Çağrı Bey, şöyle bir yol izlemeyi tavsiye ederim ben. Ben şimdi üniversitedeyken bir de bunun ufak bir dokümanını yazdım. Biraz da sahip çıkıyorum bu dokümana. Bu da sürdürülebilir ARGE. Sürdürülebilir ARGE. Şimdi ARGE merkezleri kuruluşu yapıyorduk. Bunlara da danışmanlık verdiğimiz için üniversite olarak üniversitedeyken. ARGE merkezlerini kurmak belli bir şey var. Yani prosedürü var. O prosedüre uygun şekilde olduğunuzda kurabiliyorsunuz. Ama mesele kurmak değil ki sadece. Mesela bunun 10 yıllık bir yol haritası, 5 yıllık bir yol haritasında nereye gideceğini de planlayabilip ona uygun projeler açmak, yürütmek gerekiyor. Ben aynı analojiyi şurada kullanayım. Yani bir uluslararası projeye katılmak istiyorsanız önce ulusal bir proje yapın. Tamam. Önce TÜBİTAK'a, TDB bir proje yani kurum ölçeğine ve proje kabiliyetine bağlı olarak 1507 olabilir daha ufak başlangıç için. Bir tık ötesi ortaklı 1507 olabilir. Ya da ondan sonra işte bir 1501 ölçek büyüdünce ya da firma baştan belli bir ölçeğe gelmiş firmalar oluyor. Onu da tavsiye ettiğimiz firmalar olmuştu. Zaten 120 çalışanı var, bir şeyler üretiyor. Küçük çapta kendi içinde Ar-Ge yapıyor. Ama ben nasıl Ar-Ge yaparım daha iyi diye soruyor. Bana böyle bir soruyla geldi. Dedim ki evet, 1507'yi geçmişti artık onlar o seviyeyi. Bir 1501 yazalım. Hazırlayalım. Ne yapıyorsunuz? Planınızda ne varsa. Bunu bir Ar-Ge diliyle nasıl yazılacağını birlikte çalışalım. Bunu bir öğrenin. Kendinize test edin. Ha bu oluyorsa ve bu yolda tekrarla tekrar bunlardan yapacaksanız, o zaman işte hem 1501'ler hem uluslararası projeler hem gerekiyorsa Ar-Ge merkezi olmak gibi kavramları konuşabiliriz. Yani çünkü buradan edinilecek bir vergi avantajı ya da hibe için yapılacak konu değil. Doğru. Mesela siz bir vizyon sahibi misiniz? Bunu uzun Aynen. süre uygulayacaksanız o zaman çok mantıklı.
Doğru. Evet, zaten Doğru. hocam şey değil herhalde. Hani bu fonların ya tabii fonlar alınıyor ama tabii bu yapılan masrafların bir kısmını bu fonlar karşılayabiliyor. Projeler nihayetinde ortaya bir şey çıkmazsa ya da firmaya bir girişim anlamında bir katkısı olmazsa tabii zarar olarak yazar firma bunları diye düşünüyorum.
Doğru. Şu andaki finansına baktığınız zaman doğru söylüyorsunuz. Yani büyük ölçüde oradan bir gelir elde edilmez. Bir projeyi yapmaya teşvik alıyorsunuz. Teşvik eder sizi. Hı hı. Ama dediğim gibi benim perspektifim biraz daha farklı. Ben daha çok teşvik edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle daha genç girişimcilerin daha hızlı daha çok teşvik edilmesi. Yani 1512 yani big programı güzel bir program.
Bir de orada hocam şey yapıldı. Bir önceki çağ ile beraber ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrenciler de artık başvuru yapabiliyor. Ön lisansa kadar çektiler onu.
Yani çok değerli bir program.
Evet.
Yakından da tanıyorum, biliyorum. Hı-hı. Yani çıktılarını da gözlemliyorum. Ama dediğim gibi yani daha hızlı, daha çok destek verilebilir. Denetlemek kaydıyla. Denetlenmesine tamam. Kamu parası. Kamu parasını denetleyerek vermeniz lazım. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Ama engeller çıkartarak değil. Hızlandırıp sonrasına bakarak. Ben öyle bakıyorum mevzuya.
Evet. Ya ben de bu şekilde düşünüyorum. Ben hatta işte bu yani Türkiye tarafında olacaksın. Belki de işte bu genç girişimcilerin teşvik edilmesi için yani belki bir işte artı puan verilmesi, nasıl işte Green Deal'sa projeniz artı 8 puan veriyoruz deniliyorsa belki birkaç puan da bir genç girişimcilerimiz verilmesi uygun olabilir belki de. Gerçek anlamda ben
orada da biraz farklı bakıyorum Çağrı Bey.
Nasıl hocam?
Genç değil. Yani girişimcinin genci yaşlısı olmaz. Girişimci doğru bir planla ortaya çıkıyorsa yani ben girişimci olunca olmayacak bana destek yok mu yani?
Yok olur.
Evet.
Yok ben mesela bir anlattığım bir konudur da ben öğrencilere özellikle onun aksini söylüyorum. Şimdi savunmasam olmaz. burada yaş önemli değil. Önemli olan girişimcilik ruhu ve ortadaki iş planı.
Yaş sınırı zaten yok şey dedi Çağrılar'da. O çok ilk başladığında hani 2012 yıllarında falan Çağrı özelinde oluyordu ama dediğiniz gibi artık sadece eğitimle ilgili bir şart koyuyor. Yaş şartı yok hocam, doğru.
Evet. O zaman
örnekleri var. İşte KFC'nin kurucusu şu yaşta olduğu falan filan bir sürü örnek var. Her iki tarafta da örnekler bulabilirsiniz. Ben genel olarak Türkiye'deki girişimcilik ruhunun standart planları hızlı uygulayabilecek şekilde formülize edilip yani bu formülün içinde tutulup arkasından itildiği takdirde ülke ekonomisine demin söylediğiniz istatistikleri 2'ye 3'e katlayarak faydası olacağına inanıyorum. O kanattayım.
Doğru.
Evet. Ya tabii bu girişimcilerin ortaya çıkarttığı mali fayda dışında tabii bu ekosistemin gelişmesi anlamında da büyük bir faydası var. Tabii bir ülkenin Ar-Ge kültürü demek aslında tabii bunun içinde bu kamu tarafı var, işte özel şirketler var, yurt dışı beraberlikler var. Ama tabii girişimciler de çok büyük rol oynuyor. Ama tabii sadece girişimciler de değil. Onların yanında çalışan insanlar da çok önemli. Çünkü benim aslında en çok merak ettiğim şey şu. Bu ARGE şirketlerinde çalışan personel, işte o ARGE ruhuyla çalışıyorlar. Bir şeyler geliştirmek için çalışıyorlar. Bunların da girişimci olması, işte yeni yeni projelere imza atıyor olması, belki böyle çok önemli fikirlerini hayata geçirebilecek mantaliteye gelmeleri de önemli bir konu. İşte bu Türkiye'deki projelerde yer alan arkadaşlardır. İşte ya da ne bileyim işte bu bahsettiğimiz iki İTEA altında bir projede bu insanların yetişmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Belki de bu ekosistemin inşası anlamında da önemli bir rol üstlenecek bu fonlar.
Tabii. Mutlaka. Bu tip sizin okulları desteklemek gerekiyor. Şirketlerin yani ARGE kültürünü edinmelerinin yanı sıra bunun bir parçası olarak ARGE'nin o şirketin içinden filizlenirken spin-off'lara açık olması, yani gerek o kişi, orada çalışan bir kişinin ürettiği o sektörle ilintili de olabilir. Farklı sektörde olup şirketin ona destek olabileceği programlar da olabilir. Bu da dediğinizi gerektiriyor. Yani bir kültür meselesi bu. Yani ARGE kültürünü oluşturduğunuz zaman içinde bir yerde bu spin-off'ların da şirketin desteğiyle ortaya çıkması ve büyümesi onun bir parçası bence. Genişletilmiş bir parçası.
Evet. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Tabii vakit çok hızlı ilerliyor.
Valla çok yani, hızlı geçiyor hakikaten.
Evet. Ya, tabii çok sohbetiniz çok hoş hocam. Çok güzel
anlattınız.
Sizlerin de. Güzel bir şekilde görüşürüz. Bu da çok büyücü oluyor. Ahmet, senin varsa yine bir iki sorun, böyle ufak anlamda böyle ufak ufak toparlayalım artık.
Yani hocamız gerçekten hem Avrupa Birliği tarafında hem de Türkiye'deki fonlar anlamında hem kıymetli görüşlerini hem de bilgi tecrübesini çok güzel aktardı. Ben hocam çok kısa şey sormak istiyorum. Hani kendim de böyle birazcık aslında bu konuda geciktiğimi düşündüğüm nokta bu dijitalleşme ile ilgili. Kendim istatistik mezunuyum. Hani o konuda da yüksek lisansım var ama bir yazılım anlamında bir hep yazılımcı olma anlamında bir eksiklik hep hissettim. Bu konuda hani bizi dinleyen genç arkadaşlarımız ağırlıklı tahmin ediyorum gene bu konuda soruları veya bu konuda hep bir yorumlar oluyor önceki yayınlarda da. Bu arkadaşlarımız hani sizin de önereceğiniz yönelmeleri anlamında bir özel spesifik alan var mıdır? Yani örneğin işte bilgi güvenliği alanında kendinizi yetiştirin veya nesnelerin internet anlamında kendinizi geliştirebilirsiniz gibi. Zaten bunlar tabii bir büyük bütün ama özellikle sizin tecrübelerinize dayanarak böyle bir spesifik alan var mı önerebileceğiniz?
Profile göre değişen bir durum bu. Mesela siz kendiniz bahsettiğiniz istatistik konusunda bu kadar bir altyapınız, güçlü bir altyapınız varsa şu yollar olabilir. Yani mesela kimsenin çok sık yapmadı. Örnek olarak sizi kullanıyorum ama herkese tabii göre bir örnek olabilir. Mesela R diye bir dil var. Çok popüler oldu. Şimdi giderek eskiyor ama çok kolay bir sürü analitik işlemi yapabilmenizi sağlayan fonksiyonlarla ve kabiliyetlerle doluydu. Bunun uzmanlarını her yerde arıyorlar. Ben bir derste sunum yapmak için araştırdığımda o zaman pazarlamadan mezun olacak ve iş arayan Amerika'daki bir iş ilanında istenen bir özellikle R bilmek. Evet. Yani artık dünya çünkü veriyi nasıl yorumladığınız ve onu nasıl ticari hale getirdiğinizle ilgileniyor ve R yarıyor. Mesela buna ilgi duyup başlayan öğrenci oradan kaza kaza bir yola gidebilir. Ya da istatistik temeli çok önemli bir şekilde yapay zekada bir faydaya dönüşür. Hı hı. Yani yapay zekada aslında yaptığımız iş belli ölçekteki veriyi belli etiketlerle sınıflandırıp o sınıfları diğer sınıflara göre karşılaştırıp fark var mı, benzerlik var mı? Bu benzerliğe göre şöyle bir karar alınır mı, alınmaz mı gibi temel şeylerle başlıyor yapay zeka. Burada istatistik çok kullanılabilen bir şey. Yani mesela böyle rotalar çizebilir. Herkesin profiline, becerisine bağlı olarak. Bu profilleme, bu beceri kümelerini iyi ölçümlemek, bunları doğru yönlendirmek için araçlar da var. Onlar üzerine de çalışıyoruz. Yani hem gerek üniversite olarak gerek işbirliğinde olduğumuz kurumlarla. Çünkü üniversitede değişiyor. Üniversitenin de yapısı artık eskisi gibi olmamalı. Yani bir diploma veren yer değil. Bir sürü yerden sertifika alabiliyorsunuz insan olarak. Doğru. İnsan becerilerini geliştirmenin evet önemli bir yerdir. Kampüs hayatı, insanlarla ilişki, birçok dersi almak falan filan ama bunu çeşitlendirmek gerekiyor. Orada da bu özellik kümelerinin doğru analizi ve yönlendirilmesi lazım. Ama bu sadece şey değil yani bilişim alanına bakıyorsan çok fazla alt alan kendi içinde sürekli derinleşir. Biz de öyledir. Yani bulut bilişimle ilgileniyorsanız orada kocaman bir alan var gene. Onun içine girdiğinizde oradaki güvenlik protokolleri bile kendi başına artık önemli bir
doğru. Alan.
Ya da ne bileyim virüs konusuna dönersiniz. Antivirüs konusu. Başlı başına bir problem, başlı başına bir alan, istatistikle de başlayıp bir sürü başka teknikle de ilerlenebilecek olan bir alan. Ya da oyunlar.
Doğru.
Şimdi oyunlara döndüğünüz zaman da artık işte bunun laptopta olması, mobilde olması, mobil tarafın içindeki bir sürü zorluklara, kısıtlara rağmen onun performansı ya da işte konsollara taşınması falan ya da multi platform olması. Yani her biri çok ciddi mühendislik gerektiren, kafa yormak gereken konular. Dolayısıyla bu alana ilgi duyan birisinin geçmişi ne olursa olsun, ilgi duyan birisinin, ilgi duyan herkesin bence yaşayacağı şey bu alanlardan bir tanesini kendine yakın hissettiğini seçip bir yıl orada kazması. Kazacak.
Doğru.
Okuyacak, deneyecek, okuyacak, deneyecek, yıpranacak, deneyecek. Ya o bir yılın sonunda şu karara varacak. Ya bu iş bana göre değil ya da ben buraya daldım gidiyorum. Yani isterse matematik, isterse fizik, isterse istatistikten gelsin, isterse çevre mühendisinden gelsin. Bu konuya ilgi duyuyorsa, isterse işletmeden gelsin fark etmez. Bu konuya ilgi duyuyorsa o bir yılı seçtiği kendine en yakın olan alt alana konsantre olup orada okuyup, deneyip birazcık uykusuz kalıp, bolca uykusuz kalıp ya da o bir yılın sonunda kalkıp ya evet bu bana göreymiş, bana göre değilmiş demesi lazım. Değilse, değil kararını verirse o da büyük bir rahatlık. Yani önü açılacak.
Doğru.
Ama evet bu benim konum derse o zaman daha çok uykusuz geceler bekliyor ama mutlu oluyor insan. Yani
evet.
15 yıl kod yazdım. Hala olsa hala yazarım.
Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
Evet, kod yazma olayı tabii insanın ruhuna şingör sanıyorum. Ben de yazıyorum hala. Benim de 22 yıl falan oldu. Daha sıkılmadım bakalım. Herhalde bir 20 yıl daha
yok. Başka bir şey.
Ben de 1-2 yıldır yazmaya çalışıyorum.
O bir yılı şey yaşamak lazım. Zorundasınız. Yani.
Evet, evet.
Bir yıl dediğim tabii sembolik. 10 bin saattir biliyorsunuz. Onun doğru. Bir ölçümü var. 10 bin olarak. Saat koymanız gerekiyor.
Aynen.
Peki hocam şey var mı? Şirketlerde var mı böyle bir şey? Bu Ar-Ge konusunda işte biz yani 10 bin saat çalışmalıyız uzman olmak için. Ama şirketlerde böyle bir proje sayısı falan var mı? Mesela işte şu kadar şu projeden, bu kadar bu projeden yapınca artık oldum diyebiliyor mu şirketler?
O çok zor bir konu çünkü artık eskisi kadar ne diyeyim monolitik değil. Konular çok hızlı değişiyor ve çeşitleniveriyor. Şirket bir yerde ben uzmanlaştım tamam dediği an düşmeye başlıyor. Dememek lazım onu. Hep daha iyisi nasıl olur, daha iyisi nasıl olur diye düşünmesi gerekiyor şirketlerin. Çünkü bu rekabet çok rekabetçi bir dünyadayız. Eskisine göre. Dolayısıyla ben oldum evet. Tamam demek düşüşü başlatıyor. Yani bir süre öyle evet. Kalabilirsiniz. Kısa bir süre kalabilirsiniz. Yani o olgunluk seviyesi dediğimiz seviyede. Ondan sonra yeni bir dalga başlatmanız lazım tekrar.
Evet.
Evet. O zaman çok teşekkür ediyorum hocam. Bu akşam
ben çok teşekkür ederim.
Çok faydalandık sizden.
Aynen.
Her zaman, için. Her zaman oturup konuşuruz keyifle.
Tabii hocam, daha sonra illaki tekrar şeyler yaparız. Program olabilir, başka olabilir. Ahmet, sen son olarak bir şeyler söylemek istiyorsun.
Aynen, kıymetli hocama çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Bilgi hem tecrübelerini hem Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili sahip olduğu bilgisini bizle paylaştı. Bundan sonraki programlarda da yine kendisi ağırlamaktan onur duyarız. Tekrar teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık.
Çok, çok teşekkür ederim. Sizleri tanımak, birlikte böyle vakit geçirmek keyif verdi bana da.
Bir mukabele, aynen.
Evet. O zaman herkese, tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Herkese teşekkür ediyorum. Pazar günü bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
Herkese iyi akşamlar.